Ayrım 38. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 343. Aynı anda kararı daha şimdiden etkisini göstermeye başlamışçasına yanında oturan, giysisi kolsuz ama eldiveni dirseklerini geçen hanımın kolunu dürttüğünü algılayarak doğruldu. Hanım tam karşısında oturan sarışın bir kadını gösteriyordu. Gözlerini şaşkınlık içinde bu kadına dikti. ''Bayram Bey, size bir şey soracaktım. Hocamızın Sezen Aksu'nun abisi olduğunu söylüyorlar, doğru mu?'' diyordu sarışın kadın. Bayram Beyaz irkildi. Sarışın kadın sorusunu öyle yüksek sesle sormuştu ki, Yusuf Aksu da içlerinde olmak üzere herkes kendisine bakıyordu. Kızardığını duydu. ''Hayır, yok.'' diye yanıtladı. ''Hayır, öyle bir şey yok.'' ''Ama ben abisi diye duymuştum.'' dedi sarışın kadın. ''Baba bir, ana ayrı, kardeşi demişlerdi.'' ''Hayır, yanlış.'' ''Ya, öyle mi? Baba da ana da bir mi?'' ''Hayır, ana da baba da ayrı.'' dedi Bayram Beyaz. Mustafa Tahtakuşu Yusuf Aksu'ya döndü. ''Hocam, siz ne diyorsunuz bu işe?'' diye sordu. Tam bu sırada umulmadık bir tansık gerçekleşti. Yusuf Aksu öksürerek gırtlağını temizledi. Masanın her yanından işitilebilecek bir sesle, ''Bayram Hoca doğru söylüyor. Ana ayrı, baba ayrı, kardeşimdir. Herkes gibi.'' dedi. Masanın her yanından aynı anda bir alkış koptu. Firuz Polat, ''Yaşa hocam, ben kendi payıma bu hümanist yanıtınızı hiçbir zaman unutmayacağım.'' diye haykırdı. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, ''İşte ancak bir Valeri'nin ağzından çıkabilecek bir söz. Sonsuz bir insan sevgisinin ve devrimci bir dünya görüşünün en has anlatımı.'' dedi. Bunu başka övgüler izledi. Sonra yavaş yavaş hava değişti. Herkes canlanmak için Yusuf Aksu'nun devrimciliğinin dile getirilmesini bekliyormuş gibi, daha yemeğin ortasında bulunulmasına karşın birçok kişi yerinden kalktı. Kocaman bir dörtgen oluşturan masaların arası bir iki yerden açıldı. Konuklardan birkaçı dörtgenin içine girip Yusuf Aksu'nun önüne geldi. Kimi kendisiyle kadeh tokuşturmakla yetindi, kimi güncel konulardaki gözlemlerini anlatmaya girişti, kimi de sorular sordu. Yusuf Aksu rakı yükünü iyice aldığından olacak bayağı rahatlamış görünüyordu. Artık gözünü kırpmadan, başını önüne eğmeden, gülümseyerek ve yüksek sesle konuştu insanlarla. Böylece tüm gözler üzerine dikildi. Bunun sonucu olarak Mustafa Tahtakuşu'nun bir kez daha konukluğuyla kendilerini onurlandırmasından söz ederken, ''Duygularımı sözcüklerle anlatamıyorum.'' demesi üzerine, ''Bir de tümce kurmayı deneyin.'' diye yanıtlayınca koca salon kahkahalarla çınladı. Bu içten kaynaşma sırasında Tahtakuşu'nun eşi ve kızı tuvalet dönüşü başka yerlere oturmayı yeğlediler. Gazetenin önemli paydaşlarından bir şişman adamla eşi de anladıkları konulardan söz edebilecekleri bir dostun yanına gittiler. Buna karşılık Bayram Beyaz, Zeynel Duman ve Profesör Doktor Osman Nuri Balcı hocaya biraz daha yaklaştı. Karşısına da Orta Anadolu ağzıyla konuşan ufak tefek kır saçlı bir adam oturdu. Önce kendini tanıttı, cebinden kartını çıkarıp saygıyla uzattı. Sonra alçak gönüllülükle gülümseyerek yaşam öyküsünü özetledi. 20 yıl süresince devlet okullarında İngilizce öğretmenliği yapmış ama bir gün oğlunun istediği bisikleti alamayınca istifasını verip turizm alanında çalışmaya başlamış. Kısa sürede kendi şirketini kurmuş ve işleri büyütmüştü. Şimdi yaşamı boyunca yalnız bilimle uğraşacağına söz verecek 3 gence burs vermek kararındayım. Buna ne dersiniz?" dedi. Yunus Aksu gülümsedi. "Kararınızı vermişsiniz, sizi kutlarım." diye yanıtladı. Zeynel Duman Bayram Beyaz'ın kulağına eğildi. ''Şu para olmasa insanlar ruhsal sorunlarını nasıl çözerlerdi, hep merak etmişimdir.'' diye fısıldadı. Bayram Beyaz gülmek mi yoksa onaylamak mı gerektiğinde bir karar veremedi. Bu arada Yusuf Aksu'nun yanına gelen bir genç adam onunla dil konusunda konuşmayı denedi. ama yerine geri dönmüş olan Mustafa Tahtakuş'u, içki sofrasında bilim konuşulmaz diyerek onu uzaklaştırdı. Buna karşılık ak saçlı ama pehlivan yapılı, yanık yüzlü bir adama kendi yerini verdi. Adam Yusuf Aksu'nun elini sıktıktan ve kendisiyle kadeh tokuşturduktan sonra çok önemli bir konuya girer gibi "Hocam, size ne zamandır sormak istediğim bir şey var," dedi. "Takım tutar mısınız?" Yusuf Aksu bayağı şaşırdı, gene de gülümsedi. "Takım mı?" diye sordu. "Evet." "Yani ne gibi?" "Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi." Yusuf Aksu öyle durup düşündü bir süre. "Arkadaşlarım bilirler, benim o taraklarda bezim yoktur," dedi sonunda. Bu son sözler dinleyenleri ikircilliğe düşürdü. Kimi sporla ilgisi olmadığından soruyu anlamadığını düşündü, kimi ise böylesine ilgisiz bir soruya yanıt vermek istemediğini. Soruyu soran adam daha çok ilk sanıyı benimsiyor, bilimden başka hiçbir şeyle ilgilenmediği anlaşılan bu adama futboldan söz etmeye kalktığı için mi üzülmeliydi, yoksa böylesine büyük bir bilim adamı futboldan anlamadığı için mi bilemiyordu. "Özür dilerim, üzüldüm," dedi. Yusuf Aksu rakının verdiği rahatlıkla adamın sırtını sıvazladı. "Neden üzülecekmişsiniz ki? Top yuvarlaktır," diye yanıtladı. Zorlu bir kahkaha koptu o zaman. "Bu adam bir dil cambazı, onunla başa çıkılmaz," dedi biri. Yusuf Aksu bu övgüyü işitmedi. Artık yorulduğunu sezinliyor, hem de hafiften başı dönüyordu. Bu gidişle herkesin gözleri önünde uyuklamaya başlamaktan korkuyor. "Bayram Hoca bir şeyler yapsa da kalkıp gitsek," diye düşünüyordu. Birden tam karşıda bir kadına takıldı gözü. Yaşı bulunduğu yerden belli olmayan, erkek gibi kısa saçlı, zayıf, uzun ve çok ince bir kadındı. Kimseyle konuşmuyor, hiçbir yere bakmıyordu. "Bu kadın nereden çıktı ki böyle?" dedi Yusuf Aksu içinden. "Yemeğin başından beri burada mıydı? Daha önce yanda bir yerlerde oturuyordu da ondan mı görmemişti, yoksa yeni mi gelmişti bilemiyordu. Ne olursa olsun, Cemile Hanım'ın düşlediği Akça Pakça hanımla bu hanım arasında hiç benzerlik bulunmamakla birlikte, onu görür görmez her gün birkaç kez yinelenen öğüdü anımsadı, gözlerini kadından ayıramaz oldu. Çok uzun ve çok ince bir ağızlığa, gene çok uzun ve çok ince bir sigara takıp yakışını, dumanını dalgın dalgın havaya üfleyişini, yeryüzünde ilk kez görülen olağan dışı bir edim gibi izledi. Kadın sigarasının dumanını havaya üflüyor, çevresinde olup bitenlerle hiç mi hiç ilgilenmiyordu. Bir garson önünden hiç el sürülmemiş bir tabağı alıp başka bir dolu tabak koydu. Ama o sanki görmedi. Gözleri görmüyor muydu yoksa? Sigarasını söndürdükten sonra dudaklarının ucuyla bardağından bir yudum su içti. Parmaklarının ucuyla öyle iğreti bir biçimde tuttu, sanki dudaklarını dokundurmadan öyle bir yudumladı ki daha o akşam gökten indiği ama tam yerini bulamadığı düşünülebilirdi. Yusuf Aksu da onunla birlikte dünyadan uzaklaşıverdi. Gene de o sırada yanına gelen Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya şaşkınlığını belirtmekten kendini alamadı. "Hiçbir şey yemiyor," dedi. "Yalnız su içiyor, onu da yudum yudum, hatta damla damla." "Kim hocam?" "İşte şu hanım," dedi Yusuf Aksu, parmağıyla kısa saçlı hanımı gösterdi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı öylece dikilip kısacık saçlı kadını izledi bir süre. Bir kendisine baktı, bir önündeki dolu tabağa. "Elvit damur edo fresh," diye söylendi. "Efendim?" "Hiç hocam. Elvit damur edo fresh dedim," diye yanıtladı Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. "Belki de aşk ve suyla yaşıyor yalnızca, Fransızların dediği gibi." Yusuf Aksu gülümsedi. "Güzel," dedi. "Bu deyimi biliyorum." Daha sonra bir ortak dostun söylediği gibi Yusuf Aksu ile Profesör Doktor Osman Nuri Balcı birbirlerine çok benziyorlardı. Her ikisi de alıntılarla konuşuyordu. Tek ayrım birinin kaynağının Fransız dili ve Fransız yazını, öbürününkinin tüm ansiklopediler olmasıydı. Ama yeni bir alıntıya başvurmalarına zaman kalmadan Mustafa Tahtakuşu'nun sarı saçlı tombul eşi yanlarına geldi. "Hocam, o baktığınız kadın var ya, yemek boyunca hep size baktı, hayranlarınızdan biri olmalı," dedi. Yusuf Aksu bir kez daha Cemile Hanım'ı anımsadı, sonra yüzü anlatılmaz bir mutluluk havasıyla ışıldadı. Ancak tam evet diyeceği sırada zorlu bir alkışla irkilerek başını kaldırdı. Çevresindekiler olağan dışı bir olayı muştular gibi "Aşçıbaşı, aşçıbaşı!" diye haykırdılar. Tam karşıdan başında kocaman ak başlığı, sırtında daha yeni giyilmiş gibi lekesiz ve kırışıksız ak giysisi, ablak yüzlü, çok ince bıyıklı bir adamın gülümseyerek yaklaştığını, sonra büyük dörtgenin içine girerek ağır ağır gelip önüne dikildiğini gördü. Yusuf Aksu ne yapacağını bilemediğinden adamı tepeden tırnağa süzdü, ablak yüzünün yağa batırılmış gibi ışıl ışıl parladığını, dirseklerine dek çıplak kollarının malak bacakları gibi kara ve kıllı, ellerinin ise tüysüz ve pembe olduğunu, bıyığının ortada bir boşlukla iki parçaya ayrıldığını ayrımsadı, bir an gözlerini yumdu. Aynı anda büyük bir olasılıkla kendisine "Yemekleri beğendiniz mi efendim?" diye sorduğunu, hemen arkasından Mustafa Tahtakuşu'nun karısının "Aşçıbaşı, yemekleri beğenip beğenmediğinizi soruyor hocam," dediğini işitti. Kendini biraz zorlamak pahasına da olsa yeniden açtı gözlerini. Aşçıbaşının ağzında 3 altın diş gördü. "Evet, çok beğendim," dedi. "Afiyet olsun efendim, teşekkür ederim." Yusuf Aksu bir kez daha tepeden tırnağa süzdü adamı, birden bir yakınlık duydu ona. Her ikisi de kılıkları ve konumlarıyla tüm ötekilerden ayrılıyorlardı. Biri yediren, biri yiyendi, ötekiler yanlarında fazlasıyla ikincil kalmaktaydı. Böyle karşısında dikilip durması da insanlar bu ayrımı görsün diyeydi belki. Ona gülümsedi, sol elini yüreğinin üstüne bastırdı. "Senin iki bıyığın var, biri sağda, biri solda," dedi. Aşçıbaşı alınmadı, tam tersine anlayışla gülümsedi. "Evet beyim, bu yüzden işim zor," diye yanıtladı. "Sağa tükürsem bıyık, sola tükürsem gene bıyık." "O zaman yukarıya tüküreceksin." "Doğru beyim, aşağıda yemekler var, aşçı kısmı aşağıya tüküremez." "Sen çok temiz bir aşçısın," dedi Yusuf Aksu, içtenlikle gülümsedi. Sonra işini bırakıp kendisiyle konuşmaya gelen adamı çabucak geri göndermenin ayıp olacağını düşündü. "Peki aşçı diye kime denir?" diye sordu. "Yemeği pişirene efendim." "Garson diye?" "Yemeği getirene efendim." "Peki bunun eksiksiz bir tanım olduğu söylenebilir mi?" "Bilemiyorum ama herhalde söylenemez efendim." "Doğru, size çok teşekkür ederim." Aşçıbaşı Yusuf Aksu'yu selamlayıp giderken genç bir gazeteci Bayram Beyaz'ın kulağına eğildi. "İşte gerçek deha bu abi," dedi. "Herkesin dilini konuşuyor ve her yerde kendi evinde." Bu arada Mustafa Tahtakuşu'nun karısı "Bunları Aşçıbaşı'ya neden sordunuz ki hocam?" diye soruyordu. Yusuf Aksu gülümsedi. "Nasıl konuşmadığını anlamak için." "Ama konuşuyor hocam." "Evet, doğru." Profesör Doktor Osman Nuri Balcı Mustafa Tahtakuşu'ndan yana döndü ama Yusuf Aksu'nun da işitebileceği kadar yüksek bir sesle, "Görüyorsunuz, biz hep kitabını yazmamasından yakınıyoruz ya, hoca gerçekte gece gündüz yazıyor kitabını, aklı fikri dilde," dedi. "Hocanın aklı gerçekte aşk ve suyla yaşayan kısacık saçlı kadındaydı, onu göremiyordu." Mustafa Tahtakuşu'nun eşinin koluna dokundu. Kısacık saçlı, zayıf kadının boş yerini gösterdi. "Gitmiş," dedi. "Kim gitmiş hocam?" "Şu bana gösterdiğiniz kadın." "Ya, öyle mi? Kimi göstermiştim ki size? Unuttum, gitti." Yusuf Aksu'nun yanıt vermesine zaman kalmadan genç bir adam Mustafa Tahtakuşu'nun önüne dikildi. Elindeki albümü kendisine uzattı. "Buyurun efendim, hazırladık," dedi. Mustafa Tahtakuş'u albümü aldı, saygıyla eğilerek Yusuf Aksu'ya sundu. "Hocam, bu gecenin bir anısı," dedi. Yusuf Aksu teşekkür etti, albümün birkaç sayfasına şöyle bir göz atarak önüne bıraktı. Ama eve döndükten sonra yatağında belki bir saat süresince her fotoğrafı tek tek gözden geçirdi. Sonra bir kez daha baktı. "Çok tuhaf, o kadın hiçbirinde çıkmamış," diye söylendi. Albümü kapatıp başucundaki komodinin üstüne bıraktı, gözlerini yumdu. Ancak saatler boyunca uyuyamadı. Uyuyuncaya kadar da bu kadını düşündü, daha doğrusu düşledi. Düş müydü yoksa gerçek mi, hala bir karara varamıyor, arkadan bakılınca da gene yüzü mü yoksa ensesi mi görünürdü bilemiyor, sigara ya da su içişi ikide bir gözlerinin önüne geliyordu. Gene de tam uykunun eşiğinden geçerken çenesini dudaklarının arasına aldığını, dudaklarından tüm bedenine anlatılmaz bir tadın dalga dalga yayıldığını duydu. "Allah Allah, bir yaşıma daha girdim," diye söylendi ya da düşündü. 38. ayrımın sonu. Sayfa 349.